Ayrım 54, eşya hukuku, sayfa 757. Ayrıca Medeni Kanun madde 876, taşınmazın korunması veya malik hesabına sigorta ücretlerini ödemek suretiyle rehinli alacaklının yaptığı zorunlu masraflardan doğan alacaklarının tescile gerek olmaksızın aynen rehinli alacağı gibi güvenceden yararlanacağını belirtmektedir. Medeni Kanun madde 876 hem ana para rehni hem de üst sınır içinde kalmak şartıyla üst sınır azami meblağ ipoteği bakımından da uygulanır. B. Alacağın kapsamı. Çift A. Ana para. Medeni Kanun madde 875 taksim 1. Söz konusu olan rehinde belirlilik ilkesine göre tapuda Türk parası olarak gösterilen alacak miktarıdır. Şayet döviz kredisi veya dövize endeksli kredi için taşınmaz rehni kurulmuşsa teminat miktarı yabancı para ile gösterilmiş olabilir. Eğer üst sınır ipoteği, azami meblağ ipoteği, maksimal ipotek kurulmuşsa belirtilen miktar teminat altına alınan alacağın sınırını belirlerken ana para ipoteği, kapital, kesin borç ipoteği olması halinde belirlenmiş alacak miktarının yanında kanun tarafından sayılan yan alacaklar da teminatın kapsamına girer. Ancak belirtelim ki teminat altına alınan alacak zaman içinde azalmış veya sona ermiş olabileceğinden tapudaki kayıt alacağın miktarını kanıtlamaz. Çift ve takip giderleri ve gecikme faizi Medeni Kanun madde 875 taksim 2. Takip masrafları icra organlarında takibi sonuçlandırmak için harcanan paralardır. Posta masrafları, bilirkişi masrafları ve harç gibi. Takip masrafları kanunen tapuya tescile gerek olmadan alacağın kapsamına girerler. Gecikme faizleri 3095 sayılı kanundan önceki dönemde borçlar kanunun 103. maddesinde söz konusu edilen ve bugün ise 3095 sayılı kanunun 2. maddesinde düzenlenen geçmiş günler temerrüt faizleridir. Doğumları kanun hükmüne dayanır ve tescil gerekmeden alacağın kapsamına girerler. Medeni Kanun madde 851 anlamında yabancı para üzerinden kurulmuş bir taşınmaz rehni ile teminat altına alınmış bir yabancı para alacağının söz konusu olduğu hallerde temerrüt faizi miktarı 3095 sayılı kanuna, 3678 sayılı kanun maddesi 30 ile eklenen 4A madde hükmünde getirilen esasa göre belirlenecek ve devlet bankalarınca o yabancı parayla açılmış 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faiz oranı temerrüt faizinin yıllık oranı olarak kabul edilecektir. Çift C. Sözleşme faizi Medeni Kanun madde 875 taksim B3. Taraflar para alacağı için hukuk düzeninin emredici hükümlerine uymak şartıyla bir faiz kararlaştırabilirler. Sözleşme faizleri de bazı sınırlamalarla kendiliğinden rehinli alacağın kapsamına dahil olarak teminattan yararlanırlar. Medeni Kanun madde 875 taksim B3'e göre taşınmaz, yalnız iflasın açıldığı veya taşınmazın paraya çevrilmesinin talep edildiği anda vadeleri gelmiş bulunan 3 yıllık faiz ve iflasın açılmasından veya paraya çevirme talebinden itibaren paraya çevirme gününe kadar cereyan eden faizleri teminat altına alır. Teminattan yararlanma ancak faiz miktarı tapu kütüğüne kaydedilmişse söz konusu olabilir. Tapuya tescil edilen faiz oranının artırılması TST madde 31. Sonra gelen veya aynı sıradaki rehinli alacaklının zararına olacağından onun rızası olmadan mümkün değildir. Medeni Kanun madde 875 fıkra 2. Çift D. Taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar özellikle malik ödemediği için onun hesabına sigortacıya ödenen primler. Medeni Kanun madde 876. Medeni Kanunumuzun 876. maddesine göre alacaklı rehinli taşınmazın korunması için zorunlu masraf yapmışsa ve özellikle malikin borçlu olduğu sigorta primlerini ödemişse bundan doğan alacakları tescile gerek olmaksızın aynen rehine alacağı gibi güvenceden yararlanır. Böylece Medeni Kanun madde 876 alacağın kapsamına söz konusu masrafları da almıştır. Medeni Kanun madde 876'daki zorunlu masraflar ile Medeni Kanun madde 865-67'deki taşınmazın değer azalmasına karşı alınan önlemler için yapılan masraflar aynı değildir. Medeni Kanun madde 876 taşınmazda bir değer azalması tehlikesi olmadan taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masrafları, özellikle malikin borçlandığı sigorta primlerinin ödenmesini düzenler. Rehinli alacaklı bu halde vekaletsiz iş gören gibi bir alacak kazanır. Borçlar Kanunu madde 410 ve D. Bu alacağı için tescile gerek kalmadan esas alacağı ile aynı sırada olarak teminattan yararlanır. 5. Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi. Taşınmaz rehninin amacı, borcun vadesinde ödenmemesi yüzünden rehinli alacağın tahsil edilememesi halinde rehinli alacaklının teminat konusu taşınmazı paraya çevirterek elde edilen meblağdan alacağını tahsil etmesini sağlamaktır. Ancak rehinli alacaklıya doğrudan doğruya bizzat taşınmazı paraya çevirme yetkisi tanınmamıştır. Rehinli alacaklı bu hakkını İcra ve İflas Kanunu'nun 145 ile 153. maddeleri arasında düzenlenen rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip hükümlerine uyarak kullanabilir. Taşınmaz rehni süresince alacak için zaman aşımı işlemez. Medeni Kanun madde 864. Taşınmazın paraya çevrilmesi kural olarak icra organları vasıtasıyla yapılır. Alacağın muaccel olmasından önce yapılan, borçlunun borcunu vadesinde yerine getirmediği takdirde rehinli alacaklının teminat konusu taşınmazın mülkiyetini kazanacağına dair sözleşmeler geçersizdir. Medeni Kanun madde 873 fıkra 2. Buna lex commissoria yasağı denilir. Bununla teminat konusu taşınmazın değeri rehinli alacağın tutarından fazla olduğu hallerde krediye ihtiyaç duyan ve sıkıntıda bulunabilecek taşınmaz malikinin gabine karşı korunması düşünülmüştür. Rehinli alacağın muaccel olmasından sonra ise taraflar anlaşarak rehinli taşınmazı ifa yerini tutan eda, datio in solutum ve ödemeyi hedef tutan eda olarak rehinli alacaklıya temlik edebilirler. İsviçre Federal Mahkemesi eski kararlarında rehinli alacağın muaccel olmasından önce teminat maksadı ile yapılan ve satış sözleşmesine bürünmeyen bir inançlı işlemle taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçirilmesini hukuken geçerli olarak kabul etmektedir. Taşınmazın teminat maksadı ile devrinde kredi alacaklısı lehine bir taşınmaz rehini kurulacak yerde taşınmazın mülkiyeti geçirilmekte ve masraf ve taraflar ayrıca bir borçlandırıcı işlemle alacağın ödenmesi halinde teminat konusu taşınmazın alacaklı tarafından eski malike devredilebileceğini kabul etmektedirler. Veya taraflar taşınmazın mülkiyetinin teminat maksadıyla devri için bir satım sözleşmesi yapmakta, bu sözleşmeye dayanarak mülkiyet alacaklıya geçirilmekte ve alacak ödenince taşınmaz mülkiyetinin geri verilmesini sağlamak için eski malike bir geri alım hakkı tanımaktadırlar. Alacağı teminat altına almak için birden fazla taşınmaz üzerinde rehin kurulmuşsa, rehinli alacaklı taşınmazların tümünün paraya çevrilmesini istemek zorundadır. Böylece rehinli alacaklı ile bazı taşınmaz maliklerinin diğerlerini zarara sokabilecek anlaşmalar yapması önlenmiştir. İcra memuru gerekli olduğu oranda, yani yapılan değer takdirine nazaran alacağı karşılayacak miktarda taşınmazların satışını yapar. Medeni Kanun madde 873 fıkra 3. Taşınmazın paraya çevrilmesiyle elde edilen meblağ birden fazla rehinli alacaklı arasında sıralarına göre dağıtılır. Medeni Kanun madde 874 fıkra 1. Alt sıradaki rehinli alacaklı ancak üst sıradaki rehinli alacağın ödenmesinden sonra bir şey kalırsa kalan meblağdan alacağını elde eder. Aynı sırada olan rehinli alacaklıların alacakları tamamen karşılanamıyorsa bunlar elde edilen meblağdan alacakları oranında tatmin edilirler. Medeni Kanun madde 874 fıkra 2. Arazi parçalarının birleştirilmesi halinde teminatın durumuna ilişkin hükümler. Üzerlerinde taşınmaz rehni kurulmuş olan birden fazla arazi parçalarının yetkili kamu kurum ve kuruluşu tarafından birleştirilmesi ve dağıtılması halinde teminat durumu her üç taşınmaz rehni çeşidi için ortak hükümlere bağlanmıştır. Medeni Kanun madde 859-861. Bu hükümlerde göz önünde tutulan varsayıma göre arazi maliki rehinle yüklü arazisinin veya arazi parçalarının mülkiyetini kamu hukuku gereğince terk etmek mecburiyetinde kalmakta. Fakat terk ettiği arazi veya arazi parçaları yerine yeni bir arazi elde etmektedir. Yeni arazi terk ettiği eskisinin veya eskilerinin yerini almaktadır. Malik üzerinde taşınmaz rehinleri bulunan tek bir arazisini terk etmişse, bu arazinin yerine elde ettiği yeni araziye eski taşınmaz üzerindeki rehinler aynı sırada olmak üzere geçirilir. Medeni Kanun madde 859 fıkra 1. Malik üzerlerinde aynı alacağı teminat altına almak için rehin hakkı kurulmuş olan birden fazla arazi parçası terk etmişse bunların yerine geçen yeni arazi üzerine rehin hakları sıraları korunarak kütüye geçirilir. Medeni Kanun madde 859 fıkra 1. Malik üzerlerinde farklı alacakları teminat altına alan başka başka derecelerde kurulu rehin hakları bulunan birden fazla arazi parçasını terk eder. Bunun yerine daha değerli ve büyük bir arazi parçası elde ederse, eski rehin hakları yeni taşınmazın bütününü kapsayacak şekilde olanak ölçüsünde sıralarını koruyarak kütüye geçirilir. Bundan maksat rehinli alacaklılara sağlanmış bulunan rehin teminatının azaltılmadan yeni taşınmaza geçirilmesidir. Yeni araziye rehinin geçirilmesi işlemini tapu memuru re'sen yapar. Özellikle birleştirilecek arazi parçalarının üzerindeki rehin ilişkilerinin çok karışık olduğu durumlarda arazi parçalarının birleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla borçluya terk edeceği taşınmazı rehin yükünden kurtarmak imkanı tanınmıştır. Medeni Kanun madde 860. Ancak borçlu bu yetkiden yararlanabilmek için arazi parçalarının birleştirilmesi son buluncaya kadar yapacağı ödemeden en az 3 ay önce rehinli alacaklılara bildirimde bulunmalıdır. Rehinli alacağın borçlusu durumunda bulunmayan taşınmaz malikinin de aynı yetkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık rehinli alacaklının rehin konusu taşınmazın yükten kurtarılmasını talep hakkı yoktur. Arazi parçalarının birleştirilmesinde taşınmazını terk eden malike terk ettiği arazi yerine yeni bir taşınmaz tahsis edilmesi kuraldır. Ancak bazen değiştirilen taşınmazların değerleri arasında ufak değer farkları olabilir veya küçük bir arazi parçası terk edilmiş olup bunun yerine verilecek uygun bir arazi parçası bulunması imkansız olabilir. İşte özellikle bu gibi hallerde değer farklarının tasfiyesi için veya ufak arazi malikine terk ettiği arazisine karşılık tazminat olarak bir miktar para verilebilir. Medeni Kanun madde 861. Tazminat miktarı rehinli alacağın 20'de birini aştığı veya 20'de birini aşmasa bile yeni taşınmazın değeri rehinli alacaklar için yeterli bir teminat teşkil etmediği takdirde tazminat rehinli alacaklıların rızası olmadan malike ödenemez. Zira tazminat üzerinde alacaklıların rehin hakkı vardır ve alınan tazminat rehinli alacaklılar arasında sıralarına göre paylaştırılacaktır. Yeni taşınmaz rehinli alacaklılar için yeterli teminat sağlıyor ve ödenen tazminat rehinli alacağın 20'de birini aşmıyorsa tazminatın malike ödenmesi mümkündür. Arazi parçalarının birleştirilmesi taşınmaz maliklerinin serbest iradelerine dayanıyorsa rehin haklarının yeni taşınmaza geçirilmesi rehinli alacaklıların rızasına bağlıdır. Alacaklıya kayyım tayine ilişkin hükümler. Medeni Kanun'un 880. maddesine göre rehinli alacaklının adı veya nerede olduğu bilinmiyorsa, kanunen alacaklının şahsen yapması gerekli bir işlemin acele yapılması gerektiği hallerde borçlunun veya diğer ilgililerin başvurması üzerine sulh hakimi alacaklıya bir kayyım tayin eder. Burada Medeni Kanun madde 426 ve madde 427'ye göre kayyım tayininin özel bir hali vardır. Taşınmazın tek taraflı olarak rehin yükünden kurtarılmasına ilişkin hükümler. Medeni kanun, rehinle yüklü taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni malike kanunda öngörülen şartlarla taşınmazı tek taraflı olarak rehin yüklerinden kurtarma imkanı vermiştir. Taşınmazın yükten kurtarılması hükümleri Medeni Kanun madde 885-886 ipoteği düzenleyen ikinci ayrımda yer almakta ise de genel olarak kabul edilen fikir bu hükümlerin her çeşit taşınmaz rehininde uygulanacağıdır. Medeni Kanun'un 885. maddesini karşılayan İsviçre Medeni Kanunu'nun 828. maddesinin Almanca metni de genel olarak taşınmaz rehninden kurtarmayı düzenler biçimde kaleme alınmıştır. Bundan başka Medeni Kanun madde 902'deki yollama dolayısıyla bu hükümler Medeni Kanun madde 885-886 ipotekli borç senedinde uygulanır. İrat senedinde yükten kurtarma hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda kanunda bir işaret yoktur. Fakat irat senedi ile aşırı yüklü bir taşınmazın yeni malikinin taşınmazın yükten kurtarılmasındaki menfaati diğer taşınmaz çeşitlerindeki ile aynıdır. Bu yüzden yükten kurtarma hükümlerinin irat senedinde de uygulanması kabul edilmelidir. 1. Şartları. Taşınmazın tek taraflı olarak rehin yükünden kurtarılması için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir. Medeni Kanun madde 885 fıkra 1. A. Yeni malik taşınmaz rehniyle teminat altına alınmış alacaktan dolayı şahsen sorumlu olmamalıdır. B. Taşınmaz üzerindeki rehin hakları yeni malikin taşınmaz mülkiyetini kazandığı sırada mevcut olmalıdır. Taşınmaz rehnini bizzat kuran malike yükten kurtarma imkanı tanınmamıştır. C. Rehin haklarının tutarı taşınmazın değerini aşmalıdır. İvazlı bir kazandırma söz konusu ise yeni malikin ödediği ivaz tutarı, ivazsız bir kazandırma söz konusu ise yeni malikin taşınmazına biçtiği değer taşınmazın değeri olarak nazara alınır. D. Rehnin paraya çevrilmesi henüz talep edilmiş olmamalıdır. 2. Yükten kurtarma usulü. Yeni malik taşınmazı yükten kurtarmak istediğini 6 ay önceden yazılı olarak rehinli alacaklılara bildirmelidir. Medeni Kanun madde 885 fıkra 2. İvazlı kazandırmalarda yeni malikin ödediği ivaz tutarı, ivazsız kazandırmalarda ise yeni malikin taşınmaza biçtiği değer tutarının yükten kurtarma karşılığı olarak rehinli alacaklılara önerilmesi gerekir. Rehinli alacaklılar yeni malikin önerdiği meblağı kabul ederlerse bu meblağ rehinli alacaklılar arasında sıralarına göre paylaştırılır. Bu halde rehin haklarının tutarı taşınmazın değerinden fazla olduğundan alt sırada bulunan rehinli alacaklılar ve rehinli alacaklı alacağını elde edememe durumundadır. 3. Rehinli alacaklıların taşınmazın satışını talep etme imkanları. Taşınmazın değeri üzerinde rehinli alacaklılara zarar verici nitelikte hileli anlaşmaları önlemek amacı ile Medeni Kanun'un 886. maddesinde alacaklılara taşınmazın açık artırma yolu ile satışını talep yetkisi tanınmıştır. Madde metni bütün rehin alacaklıların bu yetkiye sahip oldukları biçiminde ise de aslında zarara uğrayanlar alt sırada alacaklarını elde edemeyen rehinli alacaklılardır. Sadece bunların taşınmazın açık artırma ile satışını talep yetkisi olmalıdır. Rehinli alacaklarını tamamen elde eden üst sıradaki alacaklıların taşınmazın açık artırma ile satışını talepte menfaatleri yoktur. Yeni malikin teklifini kabul etmeyen rehinli alacaklı, yükten kurtarma isteği kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde taşınmazın açık artırma yolu ile satışını talep edebilir. Masrafların peşin verilmesi gerekir. Bir aylık süre hak düşürücü bir süredir. Açık artırma yolu ile satış icra dairesi tarafından icra ve iflas kanunu madde 123 VD hükümlerine göre yapılır. Medeni Kanun madde 886 fıkra 2. Açık artırma sonucunda artırma bedeli olarak yeni malikin teklif ettiğinden daha az bir meblağ elde edilirse ihale yapılmaz ve yeni malikin teklif ettiği bedel yükten kurtarma bedeli olarak kabul edilir. Eğer açık artırmada satış hedefi bedelinden veya malik tarafından takdir edilen bedelden daha fazla bir meblağ elde edilirse ihale yapılır ve artık bu meblağ yükten kurtarma bedeli olur. Rehinli alacaklılar sıralarına göre alacaklarını tahsil ederler. Açık artırmada malikin teklifinden daha yüksek meblağ elde edilmişse masraflara malik katlanır. Aksi halde açık artırma tedbirini talep eden rehinli alacaklı masrafları karşılar. 4. Terkin. Yükten kurtarma bedeli paylaştırıldıktan sonra taşınmaz üzerindeki rehinler tapu memuru tarafından yükten kurtarmanın yapıldığına ait delillerin ibrazı üzerine terkin edilir. Rehinli alacaklının yazılı terkine muvafakat beyanı aranmaz. Alacaklarını elde edemeyen rehinli alacaklılara karşı borçlunun kişisel sorumluluğu devam eder. 4. İpotek. 1. İpotek kavramı ve amacı. Medeni Kanun'un 881. maddesi halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası olan herhangi bir alacak için ipotek kurulabileceğini belirtmektedir. Böylece şarta bağlı veya şartsız, belirli veya belirsiz her türlü alacağın, hatta ileride doğacak veya doğması yalnız imkan dahilinde olan alacakların dahi ipotekle teminat altına alınabileceği kabul edilmiştir. Teminat altına alınacak alacağın mutlaka bir para alacağı olması gerekmez. Bir yapma veya yapmama edimi, para dışında bir verme edimi ipotekle teminat altına alınabilir. Fakat teminat miktarının Türk parası olarak gösterilmesi şarttır. Medeni Kanun Madde 881. İpotek, bir alacaklının herhangi bir kişisel talebini borçlunun kişisel sorumluluğuna bir etkide bulunmadan bir taşınmazın değeri veya değer parçası ile teminat altına alır. Ekonomik görevi, kişisel borcun teminat altına alınmasıdır. Kıymetli evraktan, poliçe, bono, doğan alacakların da bir ipotekle teminat altına alınabilecekleri kabul edilmektedir. Mevcut alacakları teminat altına almak için kurulan ipotek bir ana para, kapital, sabit borç ipoteğidir. İleride doğacak ve doğması muhtemel alacaklar için kurulacak ipotek ise üst sınır azami meblağ ipoteğidir. Bunun için tapu kütüğünde ipoteğin hangi miktara kadar teminat teşkil edeceği gösterilecektir. Üst sınır azami meblağ ipoteği Medeni Kanun Madde 882 fıkra 1 uyarınca tescil edildiği sıra ve teminat miktarını teminat altına aldığı alacaktaki değişiklikten etkilenmeden korur. Görevi yalnız bir kişisel alacağı teminat altına almak olduğundan ipotek teminat altına aldığı alacağa bağlı bir haktır. Ancak bu bağlılık bazen mutlak, bazen daha esnektir. İpoteğin özellikleri. İpoteğin alacağa bağlı hak olmasının özellikleri. A. İpoteğin kurulmasında alacağa bağlılığın hükümleri. İpoteğin doğması için tapu kütüğüne geçerli bir tescilin yapılması gerekir. Medeni Kanun Madde 856. Geçerli bir tescil için kural olarak taşınmaz malikinin yazılı tescile muvafakat beyanı, tescil talebi ve geçerli bir kazanma sebebinin varlığı şarttır. Kazanma sebebi bir rehin sözleşmesi, bir ölüme bağlı tasarruf, kanun hükmü veya bir mahkeme kararı olabilir. İpotekte kazanma sebebinin dışında ondan bağımsız olan bir temel ilişkinin, yani alacağı doğuran borç ilişkisinin varlığı gerekir. Ana para ipoteğinde bu temel ilişkiden doğmuş bulunan bir alacak teminat altına alınmaktadır. Temel borç ilişkisinin geçersiz olması dolayısıyla alacak doğmamışsa yapılan tescil görünürdeki alacaklı lehine bir rehin hakkı doğurmaz. Örnek olarak B'nin bir karz ödünç sözleşmesi nedeniyle A'ya borçlandığı 100.000 TL için taşınmazın da ipotek kurması halinde karz sözleşmesi geçersiz olduğu takdirde alacak doğmadığından yapılan tescil B'ye bir rehin hakkı kazandırmaz. Rehin sözleşmesinde alacağın doğumuna yol açan temel borç ilişkisini göstermek rehin sözleşmesinin geçerlilik şartı değildir. Fakat temel borç ilişkisinin rehin senedinde yer alması hangi alacak için rehin kurulmuş bulunduğunun ispatını kolaylaştırır. İleride doğacak veya ileride doğması olası olan bir alacak için üst sınır, azami meblağ, ipoteğinin kurulmasında da borcun doğumuna yol açacak veya borcun doğmasının ihtimal dahilinde olduğunu gösteren bir temel ilişkinin varlığı aranmalıdır. Örnek olarak veznedar B, çalışmasından doğabilecek zararlara karşı çalıştığı A şirketi lehine 50.000 TL'ye kadar bir üst sınır ipoteği kurmuşsa, B ile A şirketi arasındaki hizmet ilişkisinin mevcudiyeti üst sınır ipoteğinin kurulması için yeterlidir. Alacağın henüz doğmamış olması ipotek tescilinin yolsuz olmasını gerektirmez. Görülüyor ki ileride doğacak veya ileride doğması mümkün olan alacaklar için kurulan ipoteğin alacağa bağlılığı kuruluş açısından gevşetilmiştir. B. Hakkın kullanılmasında ipoteğin alacağa bağlı hak olmasının hükümleri. İpoteğin doğumu için yapılması gerekli tescilin alacaklı ile borçlu arasındaki temel borç ilişkisine bir etkisi yoktur. Tescil alacağı doğurmaz ve alacağın varlığı için bir delil olamaz. Tescil ancak rehinli alacaklının aynı hakkının varlığına bir delil teşkil eder ve bu hususta bir karine yaratır. Medeni Kanun madde 882 fıkra 2'ye göre tapu memuru rehinli alacaklının talebi üzerine ipoteği gösteren bir belge verir veya rehin sözleşmesine ipoteğin tescil edildiğini kaydeder. Bu belge de alacağın doğmasına yol açmaz. Verilecek belgenin kıymetli evrak niteliğini kazanması söz konusu değildir. İpotek belgesinin görevi sadece rehinli alacaklı rehine bir ipoteğin tescil edilmiş olduğuna delil teşkil etmektedir. İpotek belgesi alacak üzerinde herhangi bir etki yapmaz. Alacağın varlığı veya miktarının ispatı için bir ispat vasıtası da teşkil etmez. İpotekte alacağın varlığı tescil veya ipotek belgesi dışında kalan delillerle ispat edilmelidir. Rehinli alacaklı rehin hakkını kullanmak için kişisel alacağını ispat etmelidir. Paraya çevirme anında geçerli bir alacağın mevcudiyeti rehin hakkının kullanılmasının zorunlu şartıdır. Alacak mevcut değilse tescil edilmiş ipotek alacaklıya hiçbir güvence sağlamaz. Bu halde hakkın kullanılmasında ipoteğin alacağa bağlılığı mutlaktır. Özellikle azami meblağ ipoteğinde rehinli alacaklının tatmini talebi gerçekte var olan ve onun tarafından ispat edilmesi gereken alacak miktarı için söz konusudur. Yoksa rehinli alacaklının tescil edilmiş olan azami meblağın tamamına ilişkin bir talebi söz konusu olamaz. 54. ayrımın sonu sayfa 768.